Ayrım 14. Aklı Kemal, sayfa 185. Proje 3. Demokrasi Projesi. Demokrasi yükselen bir denizdir. Demokrasi insan ırkının ümididir. Demokrasi mide meselesi değildir, fikir meselesidir. Atatürk. Türkiye'de demokrasinin kurucusu ümmetten millet, kuldan birey yaratan Atatürk'tür. Bu gerçeği görmeden klasik ezberleri tekrarlayarak Türkiye'nin demokratikleşme sürecini doğru anlamak olanaksızdır. Özer Ozankaya Atatürk'ün demokrasi projesinden şöyle söz etmiştir. Türk devrimi nokta nokta devleti, aile kurumunu, eğitim kurumunu ve üstün değerler alanını demokratikleştiren bir devrimdir. Bunu da tutarlılık, dürüstlük ve içtenlikle yapmayı başarabildiği için bir uygarlık projesi değerindedir. Ozankaya, AG sayfa 16. Antik Yunan'dan ve Roma'dan beri insanlık tarihini meşgul eden demokrasi her şeyden önce sadece bir yönetim biçimi değildir. Aynı zamanda bir yaşam biçimidir. En basit ve yalın tanımıyla demokrasi, insanların kulluktan kurtulup özgür bireyler olmasıdır. Demokrasi önce aklın her türlü bağlardan kurtulup özgürleşmesidir. Demokrasi kültürdür, çağdaşlıktır. Demokrasi tahammüldür. Demokrasi inanca ve inançsızlığa saygıdır. Dolayısıyla laikliktir. Demokrasi insana değer, halka kulak vermektir. Demokrasi çoğunluğun tahakkümü değil, azınlığın güvencesidir. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın ifadesiyle, demokrasi özgürlüğü yok etme özgürlüğü değildir. Demokrasi toplumda barışı güvence altına almak için uzlaşma ve denge zeminidir. Halil İnalcık, Atatürk ve Demokratik Türkiye, İstanbul 2007, sayfa 9. Batı'nın demokratikleşme süreci 15. yüzyıldaki Rönesans ve Reform hareketleriyle başlamış, 18. yüzyıldaki Fransız devrimiyle gelişmiştir. Eşitlik, özgürlük ve adalet sloganlarıyla başlayan Fransız devrimiyle Batı'da dinsel monarşiler, imparatorluklar yıkılarak halk egemenliğine dayalı ulus devletler kurulmuştur. Böylece kilisenin ve din adamlarının aklıyla hareket eden, kralların baskısı altında ezilen Batı halkı, özgür aklıyla hareket ederek kendi egemenliğini kendi eline almıştır. Böylece Batı'nın güdümlü kulları özgür bireylere dönüşmüştür. Montesquieu yönetim biçimlerini despotik, istibdatçı, monarşik, tekilci ve republican, cumhuriyet olarak sınıflandırmıştır. Montesquieu, cumhuriyeti de aristokratik ve demokratik olarak ikiye ayırmıştır. Jean-Jacques Rousseau ise yönetim biçimlerini monarşi, oligarşi ve demokrasi olarak sınıflandırmış ve demokrasiyi halk hükümeti olarak adlandırmıştır. Türkiye'de bu sınıflandırmaları ilk yapan kişi matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika'dır. Müteferrika yönetim biçimlerini monarhiya, aristokratiya ve demokrasi olarak sınıflandırmıştır. Montesquieu'nun Republican deyimine yeni Osmanlı aydınları Arapça Cumhuriyet karşılığını bulmuştur. Namık Kemal, Usulü Meşveret hakkında Mektuplar adlı yazı dizisinde ulusal egemenliği, halkın hakimiyeti ve ahali hakimiyeti olarak adlandırmış ve İslam tarihinin ilk dönemlerindeki meşveret yönetimini cumhuriyet olarak tanımlamıştır. Turan, Mustafa Kemal Atatürk, sayfa 397. Atatürk, Namık Kemal'in bu eserini okumuştur. Age, sayfa 72. Türkiye'nin demokratikleşme tarihi Batı'ya göre çok daha yenidir. Türkiye'de dinsel monarşi 1839 tarihli Tanzimat Fermanı ile sarsılmaya başlamıştır. Padişah Abdülmecit'in kanun gücünün üstünlüğünü kabul ederek halka birçok konuda haklar vermesiyle başlayan bu kısmi demokratikleşme süreci 1856 İslahat Fermanı ile devam etmiştir. Ancak bu demokratikleşme Batı'nın istediği biçimde ve Batı'nın baskısıyla gerçekleşen bir demokratikleşme olduğu için ulusun egemenliğine değil, bölünüp parçalanmaya yol açmıştır. Anlayacağınız Batı sadece bugün değil, geçmişte de Doğu'ya demokrasi getirmeye çok meraklıdır. Batı'nın bugün demokrasi getirdiği yerlerde yaşananların neredeyse aynıları dün demokrasi getirdiği yerlerde de yaşanmıştır. Tarih tekerrürden ibarettir diye boşuna dememişler. Bu süreçte il meclisleri açılmış, batılı hukuk sistemleri alınmış, kısmen çağdaş okullar açılmış ve padişah otoritesine karşı halk iradesini ve hürriyetini, özgürlüğünü savunan yeni Osmanlılar gibi muhalif gruplar ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin demokratikleşmesi bakımından meşrutiyet dönemi önemlidir. Bu dönem 1876 yılında ilk anayasanın kanuni esasi kabulüyle başlamış, buna bağlı olarak Meclis-i Mebusan açılmış ve böylece ilk kez Türk halkı oy kullanarak kısmen de olsa kendi kendini yönetmeye başlamıştır. Ancak bu süreç çok kısa sürmüş, 1878 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından Meclis-i Mebusan dağıtılarak anayasa rafa kaldırılmış ve 30 yıl kadar süren bir istibdat baskı dönemi yaşanmıştır. Bu istibdat döneminde yurt içinde filizlenen ama yurt dışında gelişen muhalif Jön Türk hareketi zaman içinde önce asker sivil muhaliflerin yer aldığı İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne sonra da İttihat ve Terakki Partisi'ne dönüşerek sultanın istibdadına karşı hürriyeti, özgürlüğü savunmuş, bu doğrultuda yayın yapmış ve son olarak da silahlı güce başvurarak 1908 yılında sultana yeniden Meclis-i Mebusan'ı açtırıp anayasayı ilan ettirmiştir. Bu da yetmemiş, sultanın anayasadaki yetkilerini en aza indirmiştir. 1839-1908 arasındaki bu gelişmeler bir taraftan dinsel monarşinin egemenlik alanını gittikçe daraltırken diğer taraftan toplumun kısmen de olsa çağdaş değerleri tanımasını sağlamıştır. Önce Yeni Osmanlı, sonra da Jön Türk aydınlarının öncülük ettiği hürriyet, özgürlük mücadelesi Türkiye'nin demokrasi tarihinin altyapısını oluşturması bakımından çok önemlidir. Bu dönemde çıkan çok sayıdaki gazete ve dergide Namık Kemal, Ziya Paşa, Şinasi, Ahmet Rıza, Abdullah Cevdet, Kılıçzade Hakkı, Ziya Gökalp, Yusuf Akçura gibi Osmanlı aydınları neredeyse bütün siyasal sistemleri ve fikir akımlarını enine boyuna tartışmıştır. Atatürk, Türk devrimini gerçekleştirirken bütün bu tartışmalardan yararlanmıştır. Atatürk'ü Atatürk yapan temel özelliklerinden biri onun demokrasi aşkıdır. Atatürk'ün uğrunda en çok mücadele ettiği iki değerden biri bağımsızlık, diğeri ise demokrasidir. Atatürk bir ülkede gerçek demokrasinin kurulabilmesi için öncelikle o ülkenin tam bağımsız sonra da layık olması gerektiğine inanmıştır. Bu nedenle Atatürk'ün demokrasi anlayışı denilince çok partili sistemden önce tam bağımsızlık ve layıklık akla gelmelidir. Nitekim Atatürk çok partili sistemden önce tam bağımsızlık ve laiklik için mücadele etmiştir. Nitekim Erzurum Kongresi'nde siyasi partilerin kurulmasına yönelik teklifin Mazhar Müfit Kansu'ya şu değerlendirmeyi yapmıştır. Kongrenin siyasi partiye ihtiyaç hakkındaki teklifi reddetmesi de mükemmel oldu. Ben siyasi partilerin bugünkü vaziyet içinde aleyhindeyim. Biz siyasi partilere değil, milli birliğe muhtacız. Böyle felaketli anlarda siyasi partiler millet beraberliğini bozar. Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber, cilt 1, 4. baskı, Ankara 1997, sayfa 129. Çok partili sistemin tek başına hiçbir işe yaramadığının en açık örneği, Osmanlı Devleti'nin 1908'den sonraki 2. Meşrutiyet ve Cumhuriyet'in 1946'dan sonraki 2. Cumhuriyet dönemleridir. Meşrutiyet döneminde Osmanlı'da İttihat ve Terakki Partisi, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Mutedil Hürriyet Perveran Fırkası, Ahrar Fırkası, Ahali Fırkası, hatta Osmanlı Demokrat Fırkası gibi çok sayıda siyasi parti kurulmuş olmasına karşın ne yazık ki Osmanlı demokratikleşememiştir. Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Özgürlük ve Birleşme Partisi, kurucusu Damat Ferit'tir. Siyasi görüşü liberaldir. Unsurların birleşmesi görüşünü savunmaktadır. İngiliz dostluğundan yanadır. Ahrar Fırkası, Özgürlük Partisi. Kurucusu Prens Sabahattin'dir. Siyasi görüşü liberal, adimi merkeziyetçidir. Mutedil Hürriyet Perveran Fırkası, ılımlı liberal parti. Arnavut ve Arap liberallerce desteklenmiştir. Osmanlı Demokrat Fırkası, kurucuları Abdullah Cevdet ve İbrahim Temo'dur. Ahali Fırkası, Halk Partisi. Kurucusu İsmail Kemal'dir, özgürlükçüdür. Bakınız Tarık Zafer Tuna'ya. Türkiye'de Siyasi Partiler 3. Cilt İstanbul 2011. Ali Birinci, Hürriyet ve İtilaf Fırkası İstanbul 1990. Dikkat edilecek olursa 2. Meşrutiyet döneminde kurulan partilerin birçoğunun adında hürriyet, ilerleme, halk sözcükleri vardır. Hatta bir tanesinin adı Osmanlı Demokrat Fırkası'dır. Bu partilerin birçoğu özgürlükçü ve liberal olduğunu iddia etmiştir. Ancak Osmanlı Devleti'nin bu çok partili döneminde gerçek anlamda bir parti diktası yaşanmıştır. Öyle ki bu dönemde yapılan 1912 seçimleri sopalı seçimler olarak adlandırılmıştır. İttihat ve Terakki Partisi özellikle 1913'teki Babari baskınından sonra ülkedeki bütün muhalefeti susturmuştur. Benzer bir durum 1946'dan sonraki çok partili dönemde de mevcuttur. 1946'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalif olarak Demokrat Parti'nin kurulmasıyla Türkiye çok partili hayata geçmiştir. Ancak bir türlü demokrasiye geçememiştir. Demokrat Parti döneminin ne kadar demokrat olduğunu görmek için bakınız Şevket Çizmeli, Menderes Demokrasi Yıldızı 2. Baskı Ankara 2007. 1950'de Yeter Söz Milletindir sloganıyla seçimleri kazanıp iktidar olan Demokrat Parti'nin 1950-1960 arasındaki iktidarı baskıcı, gerici, laikten ve bağımsızlıktan büyük ödünler veren, muhalefeti ezmeye, basını ve yargıyı kontrol altına almaya çalışan son derece antidemokratik bir iktidardır. Türkiye'de Demokrat Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi karşısında seçimleri kazanarak 1950'de iktidara gelmesini Türkiye demokrasiye geçti diye yorumlamak çok yaygın bir hatadır. Çünkü bir ülkenin gerçekten demokrasiye geçebilmesi için o ülkede çok partinin olması ve serbest seçimlerin yapılması yeterli değildir. Serbest seçimler ve çok partili hayat demokrasi yolunda atılmış güçlü adımlardır sadece. Demokratikleşen bir ülkenin her şeyden önce tam, bağımsız ve layık olması ve her türlü özgürlüklere çok geniş yer vermesi gerekir. Ancak 1950-1960 arasındaki Demokrat Parti iktidarı döneminde hem tam bağımsızlık, hem layıklık, hem de özgürlükler büyük darbe yemiş, toplumsal aydınlanma engellenmiş, Atatürk'ün etkisi hale getirmeye çalıştığı cemaat kültürünün ve din sömürüsünün yeniden önü açılmıştır. Böyle bir ülkenin demokratikleştiğini söylemek abesle iştigaldir. Nitekim sonraki dönemlerde yaşananlar, darbeler vesaire Türkiye'nin bir türlü demokratikleşemediğinin en açık kanıtıdır. Türkiye 1950'de demokrasiye geçti iddiası bir ikinci cumhuriyet yalanıdır. Çok partiyle, serbest seçimlerle ve adına demokrasi sözcü olan bir partiyle demokrasiye geçiliyorsa eğer, Türkiye daha ikinci meşrutiyet döneminde demokrasiye geçmiştir. Bu nedenle Atatürk ve demokrasi tartışmalarında her şeyden önce çok parti eşittir demokrasi özdeşliğinin her zaman doğru olmadığını veya en azından eksik olduğunu bilerek hareket etmek gerekir. İşte Atatürk bu gerçeği çok iyi bildiği için çok partiden önce bağımsızlık, ulusal egemenlik ve laiklik mücadelesi vermiştir. Bu nedenle 18 Kasım 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu halkçılık beyannamesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi hayat ve bağımsızlığını tek ve kutsal amaç bildiği Türkiye halkının emperyalizm ve kapitalizm baskısından ve zulmünden kurtararak irade ve hakimiyetini sahibi kılmakla amacına ulaşacağı düşüncesindedir demiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Cilt 5 sayfa 369. Yücel Karlıklı Türk Devrimi'nin temel belgeleri, siyasi belgeler, anayasalar, yasalar. İstanbul 2010 sayfa 13. O emperyalizmin ve kapitalizmin baskısından kurtulmadan ulusal egemenliğin, cumhuriyetin ve demokrasinin gerçekleşmeyeceğini çok erken görmüştür. Emperyalizmin ve kapitalizmin baskısından kurtulup bağımsız, dini kullananların baskısından kurtulup laik olmadan demokratikleşilemeyeceğinin en açık kanıtı bugün ABD ve Batı emperyalizmin ayakları altında çiğnenen İslam ülkeleridir. Bugün ABD ve Batı emperyalizminin İslam ülkelerine nasıl demokrasi getirmeye çalıştığı hepimizin malumudur. Örneğin 2003-2012 arasında ABD Irak'a demokrasi getirirken 1,5 milyondan fazla Müslümanı dünyanın gözleri önünde katletmiştir. Bu durumu Banu Avar'ın deyişiyle "Kaçın demokrasi geliyor" diye adlandırmak gerekir. Bakınız Banu Avar "Kaçın demokrasi geliyor" Remzi Kitabevi İstanbul 2011. Atatürk demokrasiyi cumhuriyetçilik ve halkçılık ilkeleriyle eş anlamlı olarak kullanmıştır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek ulusal egemenliğe vurgu yapan Atatürk, demokrasiye giden yolda öncelikle işgalci otoritesine, sonra padişah otoritesine ve dine dayalı saltanat sistemine son vererek cumhuriyet ilan etmiştir. Çünkü gerçek demokrasinin anahtarı tam bağımsız ve laik cumhuriyettir. Bugün cumhuriyetle yönetilen bazı İslam ülkeleri ve Afrika ülkeleri vardır. Ancak bu ülkelerin neredeyse hiçbiri tam bağımsız ve laik değildir. Bu nedenle bu ülkelerde cumhuriyet, Arapça anlamıyla halk yığınlarını ifade eden bir sözcükten başka bir anlam taşımaz. İçi boşaltılan ruhsuz bir cumhuriyetinde padişahlıktan, krallıktan hiçbir farkı yoktur. Atatürk'ün formülü cumhuriyet eşittir halkçılık eşittir demokrasi. Demokrasiyi fikir meselesi diye adlandıran Atatürk, gerçek demokrasinin kurulabilmesi için halkın her bakımdan bilinçlendirilmesi ve kalkındırılması gerektiğini düşünmüştür. Bu düşüncesini halkçılık diye formüle etmiştir. Bu yöndeki hazırlıklara Kurtuluş Savaşı yıllarında başlamıştır. Şu sözler Atatürk'e aittir. Bizim hükümetimiz ulusal egemenliği, ulusal istenci anlatıma kavuşturan tek hükümettir. Hükümet şeklimiz tam bir demokrat hükümettir. Toplum bilim bakımından anlatmak gerekirse halk hükümeti deriz. Şu sözler de Atatürk'e aittir. Bizim görüşlerimiz ki halkçılıktır. Kuvvetin, kudretin, hakimiyetin doğrudan doğruya halka verilmesidir. Halkın elinde bulundurulmasıdır. Ve hiç şüphe yok ki bu dünyanın en kuvvetli esası prensibidir. Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini o döneme kadar geçerli olan Bolşevik, komünist, sosyalist, kapitalist ve liberal olarak değil de halk hükümeti diye tanımlaması çok dikkat çekicidir. Kurtuluş Savaşı işte bu halk hükümetiyle ve halkçılık programıyla yürütülmüştür. Atatürk'ün 13 Eylül 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu halkçılık programı 18 Kasım 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halkçılık beyannamesi olarak kabul edilmiştir. İşte ilk kez bu beyannamede halkın her bakımdan bilinçlendirilmesinden ve kalkındırılmasından söz edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi milli sınırlar dahilinde halkın öteden beri maruz bulunduğu sefalet nedenlerini yeni şartlar ve teşkilat ile kaldırarak yerine refah ve saadet koymayı başlıca hedefi sayar. Bu suretle toprak, eğitim, hukuk, maliye, ekonomi ve vakıf işlerinde ve diğer işlerde toplumsal kardeşlik ve yardımlaşmayı hakim kılarak halkın ihtiyaçlarına göre yenilik ve kurumları oluşturmaya çalışacaktır. Bunun içinde siyasi ve sosyal ilkelerini milletin ruhundan almak ve uygulamada milletin eğilim ve ananelerini gözetmek düşüncesindedir. Bu surette Türkiye Büyük Millet Meclisi ülkenin siyasi, ekonomik, sosyal bütün ihtiyaçlarına gereken hükümleri yavaş yavaş kanun şeklinde uygulamaya başlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Cilt 5 sayfa 369 Karlıklı AGE 13-14 1921 Anayasası'na esas olan belge halkçılık beyannamesidir. Atatürk, nutukta bu konuda şunları söylemiştir. İlk teşkilat-ı esasiye kanunumuza menşe teşkil eden 13 Eylül 1920 tarihli bir programı meclise takdim etmiştim. Bu programın mecliste 18 Eylül'de okunan kısmından başka, buna da esas olmak üzere Büyük Millet Meclisi'nin esas mahiyetini ve İdare usulü hakkındaki görüşleri tespit eden ve meclisin açılışının ertesinde okunup kabul olunan önergemi de bu kısımla beraber halkçılık programı ünvanı altında bastırıp yayınlamıştım. Halkçılık beyannamesinde geçen Türkiye halkını irade ve hakimiyetinin sahibi kılmak ifadesi 1921 Anayasası'nda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir biçiminde maddeleştirilerek Cumhuriyet'in temeli atılmıştır. Bu bakımdan Atatürk'ün demokrasi projesinin ruhu 1921 Anayasası, 1921 Anayasası'nın ruhu ise Atatürk'ün halkçılık beyannamesidir. Atatürk, Aralık 1922 tarihinde Ankara basınına halkçılık esasına dayanan ve Halk Fırkası adıyla siyasi bir fırka, parti kurmak niyetinde olduğunu açıklamıştır. Eylül 1923'te kurulan Halk Fırkası'nın adı şüphesiz halkçılık ilkesinden esinlenmiş olduğu gibi halkçılık 1923 tarihli ilk parti nizamnamesinin tüzüğünün birinci ve ikinci maddelerinde yer almıştır. Ergun Özbul'un Atatürk ve Demokrasi, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi sayı 14 cilt 5 Mart 1989. Atatürk Kurtuluş Savaşı yıllarından itibaren hep ulusal egemenliğe vurgu yapmıştır. Atatürk Kurtuluş Savaşı yıllarında toplumsal ayrışmaları önlemek için cumhuriyeti ulusal egemenlik kavramıyla örtüp gizlemiştir. Bütün Kurtuluş Savaşı boyunca hep ulusal egemenlikten söz etmiştir. 1 Mart 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada hakimiyetin de adaletin de dayanak noktası milli egemenliktir demiştir. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri Cilt 1, Ankara 1961 sayfa 308. Atatürk ulusal egemenliğe verdiği önemi 1923 yılında annesinin mezarı başında şu sözlerle dile getirmiştir. Millet egemenliği ilelebet devam edecektir. Validemin ruhuna ve bütün ecdat ruhuna karşı taahhüt ettiğim yemini tekrar ediyorum. Annemin mezarı önünde ve Allah'ın huzurunda ahd ve peyam ediyorum. Bu kadar kan dökerek milletin elde ettiği egemenliğin korunması ve savunulması için gerekirse validemin yanına gitmekte asla tereddüt etmeyeceğim. Milletin egemenliği uğrunda canımı vermek benim için vicdan ve namus borcu olsun. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri Cilt 2, Ankara 1959 sayfa 76. Atatürk devrimlerinin tamamı Türkiye'nin demokratikleştirilmesine yöneliktir. Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, harf devrimi, kılık kıyafet devrimi, medeni kanunun kabulü, tekke ve zaviyelerin kapatılması, medreselerin kapatılması, aşar vergisinin kaldırılması, çağdaş okulların ve halk evlerinin açılması, eğitim-öğretim seferberliğinin başlatılması, çağdaş hukuk sisteminin kabul edilmesi gibi Atatürk devrimleri, Türk insanının, padişahın, ağanın, şeyhin, şıhın kulları olmaktan kurtulup özgür bireyler olması için, yani demokrasi için yapılmıştır. Yeni Osmanlı aydınları Montesquieu'nun ve Jean-Jacques Rousseau'nun demokrasi, halk hükümeti diye adlandırdıkları rejimi Arapça Cumhuriyet olarak adlandırmıştır. Bu adlandırma doğal olarak Atatürk tarafından da benimsenmiştir. 1945 yılına kadar Türkiye'de demokrasi ve cumhuriyet genelde aynı anlamda kullanılmıştır. Turan, AG, sayfa 614. Atatürk cumhuriyetçiliği ve halkçılığı demokrasi ile eş anlamlı olarak kullanmıştır. Atatürk daha Kurtuluş Savaşı sırasında 14 Ağustos 1920'de halkçılığı kuvvetin, kudretin, egemenliğin, idarenin doğrudan doğruya halka verilmesi olarak tanımlamıştır. 14 Ağustos 1920'de Doğu Cephesi ile ilgili bir soru önergesine verdiği cevap Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri Cilt 1 İstanbul 1945 sayfa 97. Atatürk 1 Mart 1921'de meclisin ikinci toplanma yılını açarken de halkçılık yani milletin bizzat kendi mukadderatına, anayasasına hakim kılmak esası anayasamızda tespit edilmiştir demiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci toplanma yılının açılışında yaptığı konuşma Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri Cilt 1 İstanbul 1945 sayfa 161. Atatürk cumhuriyet ve demokrasiyi eş anlamlı olarak kullanmıştır. Örneğin ortaokullarda okutulması için dikte ettirdiği Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında demokrasiyi halkçılık ve cumhuriyetçilikle aynı anlamda kullanmıştır. Atatürk Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında demokrasiyi şöyle tanımlamıştır. A. Demokrasi, halkçılık. Bu prensibe göre irade ve hakimiyet milletin tümüne aittir ve ait olmalıdır. Demokrasi prensibi ulusal egemenlik biçimine dönüşmüştür. Atatürk aynı kitabın Devlet Şekilleri bölümünde de Jean-Jacques Rousseau'dan esinlenerek demokrasiyi yine halkçılıkla eş anlamlı olarak kullanmıştır. 3. Demokrasi, halkçılık. Demokrasi esasına dayanan hükümetlerde hakimiyet halka, halkın çoğunluğuna aittir. Demokrasi prensibi hakimiyetin millette olduğunu, başka yerde olmayacağını, bu surette demokrasi prensibi siyasi kuvvetin, hakimiyetin kökenine ve yasallığına değinmektedir. Demokrasinin tam ve en bariz şekli cumhuriyettir. Atatürk yine o yıllarda ders kitabı olarak hazırlattı ve bir bölümünü bizzat yazdı. Tarih 4'te demokrasi hakkında genel bilgiler verdikten sonra cumhuriyeti, millet hakimiyetini, millet saltanatını en iyi temsil edebilen, en yüksek ve bundan ötürü Türk milletine en layık ve onun asil ruhuna en uygun devlet şekli olarak tanımlamıştır. Halkçılığı da yasalar karşısında eşitlik, hiç kimseye ayrıcalık tanımama, sınıf kavgası kabul etmeme ve demokratik içerikli bir kavram diye adlandırmıştır. 1933 yılında cumhuriyeti şöyle tanımlamıştır. Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. Biz cumhuriyeti kurduk. O, 10 yaşını doldururken demokrasinin bütün icablarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. Koca Türk, Atatürk'ün fikir ve düşünceleri sayfa 70. Atatürk, Cumhuriyet'in ilanından önce 9 Eylül 1923'te kurduğu partiye Halk Partisi adını vermiştir. Ancak bir yıl sonra Terakkiperver Cumhuriyet Partisi adlı bir parti kurulunca Halk Partisi'nin başına Cumhuriyet sözünü ekletmiştir. Böylece partinin demokratik niteliğini daha da vurgulamıştır. CHP 1927'de Almanya'nın Karlsruhe kentinde toplanan Radikal Demokratlar Kongresi'ne davet edilmiştir. Turan, AG, sayfa 414. Milli Eğitim Bakanı Cemal Hüsnü Taray, Atatürk'ün bilgisi dahilinde 12 Nisan 1929'da yayımladığı bir genelgede genç kuşakların bilinçli cumhuriyetçi, bilinçli demokrat ve bilinçli layık vatandaşlar olarak yetiştirmeleri gerektiğini belirtmiştir. AG sayfa 414-415. Atatürk'ün ilkeleri arasında demokrasinin olmadığını söyleyerek düz mantık, Atatürk'ün demokrat olmadığını iddia edenler fena halde yanılmaktadırlar anlayacağınız. Çünkü Atatürk hem halkçılığı hem de cumhuriyetçiliği zaten demokrasiyle eş anlamlı olarak kullanmıştır. Ayrıca CHP'nin 1931'deki 3. kurultayında tuttuğu notlarda partinin ilkleri arasında demokrat olmaya da yer vermiştir. AG sayfa 416. Ancak daha sonra buna gerek kalmadığını düşünmüştür. Özetle Atatürk demokrasi projesini hazırlarken cumhuriyet eşittir halkçılık eşittir demokrasi formülünden hareket etmiştir. 14. ayrımın sonu sayfa 197.